Ayrım 12. 9. Eczane yolculuğu. Konuyu Bayan Turman'a ve Amanda'ya açtım. Billy ile de konuştum. Oğlum bu sabah daha iyiydi. Kahvaltıda iki çörek ve bir tabak mısır gevreği yemişti. Onunla geçitlerde kovalamaca oynadık. Hatta Billy'yi biraz güldürmeyi bile başardım. Çocuklar her şeye öyle çabuk uyuyorlar ki ödünüz patlıyor. Billy'nin rengi çok uçuktu. Gece ağladığı için gözleri hala şişti. Yüzünde bitkin bir ifade vardı. Yaşlıların yüzü gibi. Sanki yoğun duygular yıpratmıştı bu yüzü. Ama hala yaşıyordu ve gülebiliyordu. Nerede olduğunu ve başımıza gelenleri anımsayıncaya kadar gülebilecekti hiç değilse. Billy ile konuştuktan sonra gidip Hattie Thurman ve Amanda'nın yanına oturduk. Kağıt bardaklardan meyve suyu içtik. Oğluma birkaç kişiyle birlikte eczaneye gideceğimi söyledim. Hemen keyfi kaçtı. Gitmeni istemiyorum. Kötü bir şey olmayacak ki koca Bill. Sana bir çizgi roman getireceğim. Burada kalmanı istiyorum. Ağlamak üzereydi. Elini tuttum, hemen çekti. Parmaklarını tekrar sıkıca yakaladım. Billy, er geç buradan çıkmamız gerekecek. Bunu biliyorsun değil mi? Siz kaybolduğu zaman... Ama Billy'nin sesinden buna inanmadığı anlaşılıyordu. Meyve suyunu ağır ağır ama keyifsizce içti. Billy, biz buraya geleli hemen hemen bir gün oldu.
Annemi istiyorum.
Annenin yanına dönmek için atmamız gereken ilk adım bu. Bayan Turman, çocuğa ümit verme David, dedi. Ona, yok canım, diye çattım. Çocuğun da ümide gereksinmesi var. Kadın bakışlarını benden kaçırdı. Evet, haklısın. Billy bu tartışmayla ilgilenmedi.
Baba, baba, dışarıda şeyler var, şeyler.
Evet, bunu biliyoruz ama çoğu ancak gece ortaya çıkıyor.
Bekleyecekler. Oğlumun bana diktiği gözleri büyümüştü. Sis de bekleyecekler. Sen içeri girmeyince onlar saldırıp seni yiyecekler. Masallarında olduğu gibi.
Bana korkuyla sıkıca sarıldı.
Baba, lütfen gitme.
Oğlumun kollarını elimden geldiğince yumuşak hareketlerle boynumdan çözdüm. Bunu yapmak zorunda olduğumu söyledim. Ama döneceğim Billy. Billy boğuk bir sesle,
peki,
dedi. Ama ondan sonra bir daha yüzüme bakmadı. Geri döneceğime inanmıyordu. Yüzündeki ifadeden anlaşılıyordu bu. Yüzünde artık öfke değil, hüzün vardı. Kendimi tehlikeye atmamın doğru olup olmadığını bir daha düşündüm. Sonra da bakışlarım ortadaki geçide kaydı ve Bayan Carmody'yi gördüm. Kadın üçüncü bir dinleyici daha bulmuştu. Zalim ifadeli, kanlı gözleriyle sağa sola bakınan, kırçıl sakallı biriydi. Bitkin halinden ve titreyen ellerinden akşamdan kalma olduğu anlaşılıyordu. Eski dostumuz Myron'dı bu. Bir erkeğin atılması gereken tehlikeye yeni yetme bir delikanlıyı gönül rahatlığıyla atan Çiçek Myron. O deli Cadaloz, o cadı. Billy'yi kucaklayıp öptükten sonra marketin ön tarafına doğru gittim. Ama mutfak eşyaları bölümünden geçmedim. Carmody'nin beni görmesini istemiyordum. Tam vitrinlere yaklaşırken Amanda yetişti.
Bunu gerçekten yapman gerekiyor mu?
Diye sordu. Evet, öyle sanıyorum. Kusura bakma ama bence bu gereksiz bir erkeklik gösterisi. Amanda'nın yanakları kızarmıştı. Gözleri de her zamankinden daha yeşil duruyordu. Adam akıllı öfkeliydi. Genç kadının koluna girerek ona Dan Miller'la yaptığımız konuşmayı anlattım. Arabaların yok oluşundan, eczaneden kimsenin süpermarkete gelmemesinden söz ettim. Ama bunlar Amanda'yı etkilemedi. Ancak Bayan Carmody ile ilgili sözlerimin etkisi oldu. Amanda, Miller bu bakımdan haklı olabilir, dedi. Buna gerçekten inanıyor musun? Bilmiyorum. O kadın çevreye zehir saçıyor. Dehşete kapılan insanlar kendilerine bir çözüm öneren herhangi bir kişinin peşine takılabilir. Ama insan kurban etmek... Genç kadın sakin sakin, Aztekler buna çok meraklıymış, diye karşılık verdi. Dinle David, geri dön. Bir şey olursa hemen buraya gel. Benim için değil. Dün gece olanlar güzeldi. Ama sen oğlun için geri dönmek zorundasın. Evet, döneceğim. Acaba? Şimdi Amanda da Billy'ye benziyordu. Yorgun ve yaşlıydı sanki. Hepimizin aynı durumda olduğumuzu düşündüm. Bayan Carmody dışında. Nedense Bayan Carmody daha genç duruyordu artık. Daha canlıydı. Sanki gücünü kanıtlamış gibi. Sanki bir şeylerden güç alıyor gibiydi. Ancak saat 9.30'da harekete geçebildik. 7 kişiydik. Oli, Dan Miller, Mike Hedlin, Myron LaFleur'ün eski dostu Jim, Buddy Eagleton ve ben. Jim geceki sarhoşluğu yüzünden berbat haldeydi. Ama günahının bedelini ödemeye kararlı olduğu anlaşılıyordu. Grubun 7. üyesi Hilda Rappler'dı. Miller ile Hedlin kadını yarım ağız bizimle gelmekten vazgeçirmeye çalıştılar. Ama bayan Rappler onları dinlemedi bile. Ben kadının hepimizden de becerikli olduğuna inanıyordum. Belki Oli dışında bayan Rappler'ın elinde branda bezinden yapılmış bir pazar torbası vardı. Onun içinde böcek ilaçları doldurulmuştu. Spreylerin hepsinin kapakları çıkarılmıştı. Yani kullanılmaya hazırdı. Kadın ikinci geçitteki spor bölümünden bir tenis raketi de almıştı. Jim, o rakette ne yapacaksınız bayan Rappler? Diye sordu. Kadın, bilmiyorum, dedi. Sesi hışırtılı, hafif ama keskindi. Elimde olması bana güven veriyor. Soğuk bakışlarla adamı süzdü. Sen Jim Grodin'sin değil mi? Öğrencimdin galiba. Jim yaltaklanırcasına gülümsedi. Evet efendim. Ben de kız kardeşim Pauline de sizin sınıfınızdaydık. Dün gece içkiyi fazla mı kaçırdın? Kadının tepesinden bakan ve herhalde ondan 50 kilo kadar ağır olan Jim, kısa kesilmiş saçlarının diplerine kadar kızardı. Şey, hayır. Bayan Rappler hızla dönerek Jim'in sözlerini yarıda kesti. Hazırız sanırım. Hepimizin birer silahı vardı ama garip silahlar. Oli Amanda'nın tabancasını yanına almıştı tabii. Buddy Eagleton elinde depodan getirdiği demir bir çubuğu sallıyordu. Ben de bir süpürge sopası kapmıştım. Dan Miller sesini hafifçe yükselterek "Pekala," dedi. "Beni bir dakika dinler misiniz?" 10-15 kişi ne olduğunu anlamak için çıkış kapısına gelmişti. Bir arada duruyorlardı. Sağda ise Carmody ile yeni dostları vardı. Eczanedeki durumu anlamak için oraya gidiyoruz. Belki bayan Clapham'a yararlı olacak ilaçlarla döneriz. Bayan Clapham, dün böcekler geldiği zaman ayaklar altında ezilen yaşlı kadındı. Bir bacağı kırılmıştı ve çok acı çekiyordu. Miller hepimizi teker teker süzdü. Kendimizi tehlikeye atmayacağız. Tehlikeli bir şey görürsek hemen markete geri döneceğiz. Bayan Carmody, ve cehennemin bütün zebanilerini başımıza saracaksınız, diye bağırdı. Turist kadınlardan biri onu destekledi. Bayan Carmody haklı. Onların bizi fark etmelerine neden olacaksınız. O yaratıkları buraya çekeceksiniz. Neden eşi oluruna bırakmıyorsunuz? Gidişimizi seyretmek için toplanmış olanlardan bazıları da alçak sesle kadına hak verdiklerini açıkladılar. Kadına, ''Burada içiniz rahat mı?'' diye sordum. Kadın şaşırarak önüne baktı. Bayan Carmody öne doğru bir adım attı. Gözleri ateş saçıyordu. ''Sen orada öleceksin David Drayton. Oğlunun yetim kalmasını mı istiyorsun?'' Başını kaldırarak bakışlarıyla bizi adeta didikledi. Buddy Eagleton gözlerini ondan kaçırırken çelik çubuğu da kaldırdı. Sanki kadını uzaklaştırmak istiyormuş gibi. ''Hepiniz de orada öleceksiniz.'' Dünyanın sonunun gelmiş olduğunu farkında değil misiniz? İblis serbest kaldı. Istırap yıldızı parlıyor. Kapıdan çıkan herkesi parça parça edecekler. Ve bu iyi niyetli kadının dediği gibi o iblisler geride kalan bizlere de saldıracaklar. Buna izin mi vereceksiniz? Bayan Carmody seyircilere sesleniyordu şimdi. Onlar da aralarında fısıldaştılar. Dün inanmayanların başlarına gelenleri gördünüz. Hala mı böyle şeylere kalkışıyorsunuz? Ölüm bu, ölüm. Bu... Şeftali kompostosu dolu bir konserve kutusu uçarak iki geçidi açtı ve cadalozun sağ göğsüne çarptı. Kadın gıdaklar gibi bir ses çıkararak geri geri gitti. Amanda öne çıktı. ''Kes sesini sen iğrenç akbaba!'' Bayan Carmody bir çığlık attı. ''İblise hizmet ediyor bu kadın!'' Sinirli sinirli gülüyordu. ''Dün gece kiminle yattın bakayım kadın? Dün gece kiminle finger dedin? Carmody'ana her şeyi görür.'' Evet, Carmody'ana başka gözlerden kaçan şeyleri fark eder. Ama yarattığı o büyülü hava kaybolmuştu. Amanda gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Bayan Rappler, bütün gün burada bekleyecek miyiz? Diye sordu. Ve marketten çıktık. Tanrı yardımcımız olsun. Dan Miller en önde Oli, onun arkasındaydı. Ben de en gerideydim. Önümde Bayan Leprel vardı. O zamana kadar hiç bu kadar korkmamıştım sanırım. Süpürge sopasını kavramış olan elim terden kayganlaşmıştı. Sisin hafif ve acı kokusu genzimize doluyordu. Ben kapıdan çıktığım sırada Miller ile Ollie siste gözden kaybolmuşlardı bile. Hetland ise kaybolmak üzereydi. Kendi kendime sadece 6 metre diyordum. Sadece 6 metre. Bayan Rappler önümde ağır ama kararlı adımlarla yürüyor, sağ elinde tuttuğu raketi hafif hafif sallıyordu. Solumuzda kırmızı briketten yapılmış bir duvar uzanıyordu. Sağda ise park edilmiş olan arabaların ilk sırası vardı. Bunlar siste tıpkı hayalet gemilere benziyordu. Beyazlığın arasında birden bir çöp bidonu daha belirdi. Az ilerisinde bir bank görünüyordu. Telefon kulübesine girmek için sıra bekleyenler bazen bu bankta otururlardı. Sadece 6 metre. Herhalde Miller eczaneye varmıştır. 6 metre. 10, 12 adım sayılır. Birden Miller, "Aman tanrım!" diye bağırdı. "Güzel tanrım, şuraya bak!" Miller'ın eczaneye ulaştığı anlaşılıyordu. Bayan Rappler'ın önünde olan Eagleton kaçmak için döndü. Büyümüş gözlerinde garip bir pırıltı vardı. Kadın tenis raketiyle onun göğsüne hafifçe vurdu. Sert ve biraz çatlak sesle "Nereye gittiğini sanıyorsun sen?" diye sordu. Kısa olay böylece kapandı. Buddy Eagleton'dan başka paniğe kapılan da olmadı. Hepimiz Miller'a doğru gittik. Omzumun üzerinden geriye bir göz attım ve sisin marketi yutmuş olduğunu gördüm. Kırmızı briket duvar önce pembeye dönüştü, sonra da ortadan kayboldu. Galiba çıkış kapısından sadece 1,5 metre uzaklıktaydı. Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Daha doğmadan yok olmuş gibiydim. Eczanede katliam olmuştu sanki. Miller'la eczaneye çok yakındık artık. Siste daha çok koku alma duyusu önem kazanıyordu. Mantıklı bir şeydi bu. Görme duyusu o yaratıkların işine yaramazdı pek. Ses biraz daha yararlı olabilirdi. Ama daha önce de söylediğim gibi sis akustiği bozuyor, yakından gelen seslerin uzaklarda yankılandığını sanmanıza yol açıyordu. Bazen de çok uzaktaki şeyler çok yakınmış gibi geliyordu insana. Sisteki yaratıklar en yanılmaz organlarından yararlanıyorlardı. Burunlarından. Elektriğin kesik olması bizleri korumuştu. Elektrik gözüyle çalışan kapılar açılmamıştı. Sis bastırdığı sırada marketin kapıları kapalıydı. Ama eczanenin kapıları açıktı. Açık durmaları için kanatlarının altına lastik parçalar sıkıştırılmıştı. Havalandırma sistemi çalışmadığından kapıları ardına kadar açarak içeriye hava girmesini sağlamışlardı. Ne var ki havayla birlikte başka şeyler de girmişti. Kapıda bordo tişörtlü bir adam müzik oyun yatıyordu. Daha doğrusu tişörtünün bordo olduğunu sandım. Ama eteğindeki beyazlıkları görünce tişörtün aslında beyaz olduğunu, kurumuş kanlar yüzünden bordo göründüğünü anladım. Adamda bir gariplik daha vardı. Bunun ne olduğunu çıkarmaya çalıştım. Bud Eagleton dönüp gürültüyle kustuğunda da durumu kavrayamadım hemen. Galiba insan zihni böyle şeyleri kolay kabul etmiyor. Adamın kafası kopmuştu. İki yana açılmış bacakları eczanenin içindeydi. Kafasının da alçak basamaktan dışarı sarkmış olması gerekirdi ama yerinde yoktu. Bu sahne Jim Grody'ne yetmişti. Ellerini ağzına bastırarak döndü. Bir an kanlı gözleriyle deli deli bana baktı. Sonra da sendeleyerek markete doğru yürüdü. Kimse onunla ilgilenmedi. Miller içeri girmişti. Bayan Rappler elinde tenis raketiyle çift kanatlı kapının bir yanında durdu. Ollie de öbür yanına geçti. Amanda'nın tabancasını çekmiş, namluyu yere doğru çevirmişti. "Galiba ümit kalmadı David," diye mırıldandı. Buddy Eagleton bitkince telefon kulübesine yaslanmıştı. Evinden az önce kötü bir haber almış biri gibi. Geniş omuzları şiddetli hıçkırıklarla sarsılıyordu. Ollie'ye "Yenilgiyi hemen kabul etme," diyerek kapıya yanaştım. İçeri girmek istemiyordum. Ama oğluma çizgi roman götüreceğime söz vermiştim. Eczane karmakarışıktı. Cep kitapları ve dergiler yerlere saçılmıştı. Ayağımın hemen dibinde iki çocuk kitabı vardı. Düşünmeden onları alarak Billy'ye götürmek üzere arka cebime soktum. Yerlerde şişeler ve kutular yatıyordu. Tezgahın üzerinden bireye sarkmıştı. Düşteymişim gibi bir duyguya kapıldım. Katliam korkunçtu. Ama burası sanki içeride çılgınca bir parti verilmiş gibi bir izlenim de bırakıyordu insanda. Tavana önce süslü kağıt ve serpatin sandığım bir şeyler hevenk hevenk asılmıştı. Ama bunlar kağıt şeritler gibi enli ve yassı değildi. Çok kalın sicimlere ya da ince kablolara benziyorlardı. Hepsinde sis kadar beyaz olduklarını fark ettim. Ve sırtım sanki kar yağmış gibi birden buz kesildi. Kağıt değildi bunlar. Neydi öyleyse?
Bazılarının ucunda dergiler ve kitaplar sallanıyordu. Mike Hatlin bir ayağıyla kara bir şeyi dürtüyordu. Uzun ve üzeri kıllarla kaplı bir şeyi. Kendi kendine konuşur gibi, "Kahretsin, bu da nesi?" diye soruyordu. O anda her şeyi anladım. Sis bastırdığı sırada eczanede olan şanssız insanların neyi öldürdüğünü biliyordum artık. Düşmanlar kokusunu almışlardı bu insanların. "Dışarı!" dedim. Ağzım iyice kurumuş, bu sözcük ağzımdan pamuk kaplı bir kurşun gibi fırlamıştı. "Dışarı çıkın!" Oli bana baktı. "David?" "Bunlar örümcek ağları!" diye açıkladım. Aynı anda sislerin arasından arka arkaya iki çığlık yükseldi. İlki korku doluydu. İkincisi ise can acısı. Bağıran Jim'di. Belki bir borcu vardı ve şimdi Jim borcunu ödüyordu. Marketlin'a, Dan Miller'a "Çıkın!" diye bağırdım. Sonra sislerin arkasından bir şey fırladı. Beyazlık yüzünden onu iyice seçemiyordum. Ama çıkardığı sesi duyabiliyordum. Hafifçe şaklayan bir kamçıya benziyordu. Yaratığı Buddy Eagleton'ın kalçasına sarıldığı zaman görebildim. Buddy bağırdı ve eline geçen ilk şeyi yakaladı. Telefon almacını. Almaç kordonun ucunda sağa sola sallanmaya başladı. Buddy bağırdı. "Tanrım, canımı yakıyor!" Oli Buddy'yi tutmaya çalıştı. Kapıdaki cesetin neden kafası olmadığını şimdi anlamıştım. Buddy'nin bacağını ipek bir ip gibi sarmış olan ince beyaz tel adamın etine batıyordu. Kot pantolonunun bir bacağı yırtılmış aşağı doğru kayıyordu. Tel derine batarken Buddy'nin etindeki düzgün yuvarlak kesikten kan akmaya başladı. Oli Buddy'yi olanca gücüyle çekti. Bir çatırtı oldu ve Buddy kurtuldu. Dudakları şok yüzünden mosmor kesilmişti. Miller ile Hatlin ağır ağır dışarı çıkıyorlardı. Sonra Miller sarkan birkaç tele çarptı ve onlara yapışıverdi. Sinek kağıdına yapışan böcekler gibi. Adam hızla silkinerek kendisini kurtardı. Telin üzerinde gömleğinin bir parçası kalmıştı. Birden tembelce şaklatılan kamçı sesleri çevrede yankılandı. Tepemizdeki o ince beyaz teller uzamaya başladı. Bunların üzeri yakıcı bir sıvıyla kaplıydı. İkisinden kurtulmayı başardım. Ustalıktan çok şansım yaver ettiği için. Tellerden biri ayağımın dibine düştü. Betonun köpürerek hışırdadığını duydum. Bir başka tel havada uçarken Bayan Rappler'ı buna sakin sakin tenis raketini vurdu. Tel rakete yapıştı. Yakıcı sıvı raketin dikişlerini elirtirken tink tink tink diye tiz bir ses çıktı. Sanki biri bir kemanın tellerini hızla çekiştiriyordu. Bir dakika sonra bir tel raketin sapına sarıldı ve bunu hızla çekti. Raket sislerin arasından kayboldu. Oli bağırdı. "Gerileyin!" Gerilemeye çalıştık. Oli kolunu Buddy Eagleton'un omzuna atmıştı. Dan Miller ile Mike Hatlin, Bayan Rappler'ın iki yanına geçmişlerdi. Sistem bize doğru hala o beyaz teller uçuyordu. Onları görmek olanaksızdı. Ancak kırmızı briket duvara doğru uzananları fark edebiliyordunuz. Tellerden biri Mike Hatlin'ın sol koluna sarıldı. Bir başkası hızla boynuna dolandı. Adamın şah damarı sanki patladı. Kanlar hortum gibi fışkırdı. Göremediğimiz yaratık onu sürükleyerek götürdü. Hatlin'ın başı sallanıp duruyordu. Makosenlerinden teki önümüze fırlamıştı. Buddy birdenbire öne doğru eğildi. Az kalsın Oli'yi düşürüyordu. Bayılmıştı. Buddy'yi belinden kavradım. Onu beceriksizce sendeleyerek taşımaya çalıştım. Bayılmış olduğu halde çelik çubuğu elinden bırakmamıştı. Telin sardığı bacağı yandan sarkıyor, vücuduyla korkunç anormal bir açı yapıyordu. Bayan Rappler da dönmüştü. O çatlak çatlak sesiyle ''Dikkat!'' diye bağırdı. ''Arkanda dikkat et!'' Ben dönerken tellerden biri Dan Miller'ın başına doğru indi. Adam can havliyle teli koparmaya çalıştı. Arkamızda örümceklerden biri sislerin arasından çıkmıştı. İri bir köpek boyundaydı. Simsiyahtı ve üzerinde sarı çizgiler vardı. Deli gibi yarış izleri diye düşündüm. Gözleri morumsu kırmızıydı. Nar taneleri gibi. Yaratık çok eklemli bacaklarının üzerinde sekerek bize doğru geldi. Korku filmlerinde gördüğünüz dünyamıza özgü ama büyütülmüş örümceklerden değildi. Tamamen başka bir şeydi. Hatta örümcek bile değildi belki. Mark Hatton onu görseydi eczanede dürttüğü siyah kılı şeyin ne olduğunu anlardı. Örümcek bize doğru sokuldu. Karnının üst bölümündeki oval bir delikten çıkıyordu bu teller. Bunlar hemen hemen yelpaze biçimini almış, bize doğru uçuyorlardı. Bizim kayıkhanede gölgeler arasındaki örümceklerin sinek ve böcekleri ağlarıyla sarmalarını çağrıştıran bu korkunç sahneye bakarken aklımı kaçırmak üzere olduğumu hissediyordum. Tümüyle çıldırmadıysam beni bekleyen oğlumu düşündüğüm içindi. Bunu şimdi anlıyordum. Ağzımdan bir takım sesler yükseliyordu. Gülüyor, ağlıyor, bağırıyordum. Ne yaptığımı bilemiyordum. Ama Olivik sağlam bir kayadan farksızdı. Atış denemesi yapar gibi Amanda'nın tabancasını sakin sakin kaldırdı. Yaratığın vücuduna kurşunları boşalttı. Bilmiyorum, o örümcek hangi cehennemden kaçıp gelmişti ama ölümsüz değildi. Gövdesinden simsiyah bir irin fışkırdı ve hayvan miyavlamasına benzeyen korkunç bir ses çıkardı. Duyulmaktan çok hissedilen pes bir ses. Sonra hızla sislerin arasına giderek gözden kayboldu. Uyuşturucu almış birinin karabasanından fırlamış bir hayaletti sanki. Ama geride yapışkan, siyah bir sıvıdan oluşan gölcükler bırakmıştı. Bir şangırtı oldu. Buddy sonunda çelik çubuğu düşürmüştü. Oli öldü, dedi. Bırak onu David. O iğrenç yaratık zavallının bacağındaki atar demiri kesti. Öldü o. Tanrım, artık gidelim buradan. İri yuvarlak yüzünden terler akıyordu yine. Gözleri irileşmişti. Tellerden biri Oli'nin eline kondu. Adam kolunu sallayarak telden kurtuldu. Ama elinde kanlı bir iz kalmıştı. Bayan Rappler yine "Dikkat!" diye bağırdı. Ona doğru döndük. Sislerin arasından bir örümcek daha çıkmış ve çılgın bir sevgili gibi bacaklarını Dan Miller'a dolamıştı. Dan yaratığı yumruklayıp duruyordu. Buddy'nin çelik çubuğunu almak için eğilirken örümcek adamı o öldürücü telleriyle sarmaya başladı. Miller'ın çırpınışları telaşlı ve korkunç bir ölüm dansına benzemişti şimdi. Bayan Rappler elinde böcek zehiriyle örümceğe yöneldi. Yaratık bacaklarını ona doğru uzattı. Kadın tenekenin düğmesine bastı ve zehir örümceğin mücevhere benzeyen ışıltılı gözlerine birden fışkırdı. Yine o miyavlamayı andıran alçak sesi duyduk. Örümcek bir an titredi. Sonra kıllı bacaklarıyla yeri tırmalayarak sallana sallana geriledi. Bayan Rappler tenekeyi ona fırlattı. Teneke örümceğin gövdesinden sekerek şangırtıyla asfalta yuvarlandı. Hayvan küçük bir spor arabaya çarpıp arabayı sarstı, sonra da gözden kayboldu. Bayan Rappler'ın yanına koştum. Yüzü bembeyaz kesilmişti, yalpalıyordu. Kolumu beline doladım. "Teşekkür ederim," dedi. "Hafif baygınlık geçirdim." Oli bize katıldı. Çevremize teller yağarken marketin kapısına doğru koştuk. Tellerden biri Bayan Rappler'ın pazar torbasına konup branda bezine yapıştı. Kadın öfkeyle torbasını kurtarmaya çalıştı. İki eliyle sapı çekiştirdi ama boşuna. Torba sislerin arasında yuvarlana yuvarlana uzaklaştı. Giriş kapısına eriştiğimiz sırada köpek yavrusu boyunda küçük bir örümcek kapının köşesinden fırladı. Ağ yapamıyordu. Henüz bunu yapabilecek kadar gelişmemişti herhalde. Oli, Bayan Rappler'ın içeri girmesi için şişman omzuyla kapının kanadına dayanırken ben de elimdeki çubuğu mızrak gibi yaratığa doğru fırlattım. Çubuk örümceğin gövdesine saplandı. Sırt üstü düşen hayvan ayaklarını sallıyor, çılgınca debeleniyordu. Kızıl gözlerini bana dikmişti. İleride karşılaşırsak beni tanımak istiyordu sanki. David! Oli hala kapıyı tutuyordu. Koşarak içeri daldım, Oli de beni izledi. Renkleri uçmuş, yüzleri korku dolu insanlar bize baktılar. Marketten 7 kişilik bir grup ayrılmış, şimdi sadece 3 kişi geri dönmüştü. Oli camlı kapıya yaslanmıştı. Geniş göğsü kalkıp iniyordu. Sonra Amanda'nın tabancasını tekrar doldurmaya başladı. Gömleği terden sırtına yapışmıştı. Koltuk altlarında geniş gri lekeler vardı. Biri alçak ve boğuk sesle "Ne oldu?" diye sordu. Bayan Rappler öfkeyle yanıt verdi. "Örümcekler, aşağılık yaratıklar pazar çantamı da kaptılar." Sonra Billy ağlayarak boynuma atıldı. Ona sıkı sıkı sarıldım.